Ayrım 14. Hatemül Enbiya. Hazreti Muhammed ve Hayatı. Sayfa 142. Taif Yolculuğu. Hayatı Muhammed. M. Hüseyin Heykel. Buhari Tercümesi. Ahmet Naim. 620 M. senesinde. İslam tarihinin en acıklı vakalarından, yürekler yakıcı hadiselerinden biri de Taif yolculuğudur. Hazreti Peygamber'in bu dini neşir uğrunda nelere katlandığını, nelere maruz kaldığını biliyoruz. Fakat bu sefer de maruz kaldığı şey çok acıklıdır. Hadisenin tafsili şudur. Hazreti Peygamber, amcası Ebu Talib'in ölümünden sonra Kureyş'in adice taarruzlarına uğramaya başladı. Yukarıda geçtiği üzere bir defa üstüne toprak atmışlardı. Bir defa da haremde namaz kılarken üstüne deve işkembesi koymuşlardı. O hazret bu halde müteessir olmuş, "Ey Mekkeliler, bu nasıl komşuluk, böyle hareketler yakışır mı?" demişti. Kureyş'in bu halinden bizar olmuştu. Onun için Taif'in ahalisini irşad etmeyi düşündü. Kendisine ilk inananlardan sadık kölesi Zeyd bin Haris'i yanına alarak Taif yolunu tuttu. Taif'te birçok nüfuzlu reisler ve muteber aileler vardı. Bunların içinde Umeyr kabilesi o civarın reisi sayılıyordu. Bu kabilenin 3 reisi vardı. Bunlar da Abdi Yalil, Mesud ve Habib isminde 3 kardeşlerdi. Hazreti Peygamber bunları görerek onlara İslamiyet'i izah etti. Bunların vereceği cevap diğer ileri gelenler, sözü dinlenenler üzerinde tesirli olacaktı. Halbuki bunlar çok ters cevap verdiler. İslam davasının şumul ve manasını anlayamadılar. Bunların cevaplarının saçmalığına bakın. Bunlardan birincisi, "Allah seni peygamber olarak gönderdiyse niçin Kabe'nin örtülerini yırtıyor?" dedi. Diğeri, "Allah peygamber olarak gönderilecek başka bir kimse bulamadı mı?" diye söylendi. Üçüncüsü de, "Benim sana söyleyecek bir sözüm yoktur. Çünkü hak peygamber isen sana bir şey diyemem. Yalancı isen sana söz söylemeye tenezzül etmem." cevabını verdi. Taifliler yalnız bu sözlerle de kalmadılar. Kendilerine gelen bir misafire insanlık kaidelerini çiğneyerek hakaret ettiler. Ayak takımını toplayarak bunları peygambere hakaret için üzerine saldırttılar. Bunlar yolun iki tarafına sıralanarak peygamberimizi taşa tuttular. O kadar ki atılan taşların ayaklarında açtığı yaralardan sızan kanlarla ayakkabıları dolmuş, peygamberimiz takatsiz kalarak yere oturdukça zorla kaldırarak taşlamaya devam etmişlerdir. İnsanlık tarihinde bir mürşidin bu kadar ezaya, bu nevi hakarete maruz kaldığı görülmüş müdür? Kendilerine nur getiren, hidayet vermek isteyen hak peygamberine karşı Taiflilerin yaptığı bu hareket pek çirkindi. Resul-i Ekrem bu hücumdan yorgun düşünce orada yol kenarında Utbe ve Şeybe namındaki kardeşlerin bağına girip sığınmıştı. Orada bir asmanın altına oturarak biraz nefes aldı. En vahşice hücumlardan böylelikle kurtuldu. Ne yürekler yakıcı bir facia. Tarihin nice hataları vardır. Hak ve Allah uğrunda çalışanlar nelere maruz kalmamıştır. Beşerin dalaletleri ve cinayetleri çoktur. Hak diyenlere saldırmak ve onları susturmak hatasına düşmüştür. Sokrat'a niçin zehir içirmişlerdi? İbrahim'i niçin ateşe atmışlardı? İşte Hazreti Peygamber de en şen'i taarruzlara maruz kalıyordu. Hakka ve hakikate davet ettiği kimseler onu taşa tutuyordu. Mübarek kanları ayakkabılarını doldurmuştu. Gökler buna nasıl dayandı, yer bunu nasıl çekti? Merhum Ahmet Naim, Buhari tercümesinde bu vakayı şöyle anlatır. Mübarek ayaklarını kaldırıp yere bastıkça sağdan soldan taşlar havale edilip ayakları kana bulandı. İsabet eden taşların acısı yürümeye mani olup biz zarure oturdukça kendilerini cebren ayağa kaldırıp yaralı ayaklarına yeniden taş atarlar ve yürekler dayanmayan bu hale gülüp eğlenirlerdi. Bu esnada Hazreti Peygamber'e refakat eden Zeyd İbni Harise kendini ona siper ederdi. Resul-i Ekrem'in hayatında karşılaştığı en büyük eza işte bu olmuştur. Nihayet Resul-i Ekrem pek uzak sayılmayan akrabasından Utbe bin Rebiya ile biraderi Şeybe'ye ait bir bağa iltica buyurmakla takipten yakayı kurtardılar. İşte bu bağın içindeki bir çardağın altında şu hazin dua ile arz-ı şekva buyurmuşlardı. İlahi, kuvvetimin zaafa uğradığını, çaresiz kaldığımı, halk nazarında hor görüldüğümü ancak sana arz ederim. Ancak sana şekva ederim. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Herkesin hor görüp de dalına bindiği biçarelerin Rabbi sensin. İlahi, huysuz, yüzsüz bir düşman eline beni düşürmeyecek, hatta hayatımın dizginlerini eline verdiğin akrabadan bir dosta bile bırakmayacak kadar beni esirgersin. İlahi, gazabına uğramayayım da çektiğim mihnetlere, belalara aldırmam. Fakat senin afü ve siyanetin bana bunları da göstermeyecek kadar geniştir. İlahi, gazabına uğramaktan, rızasızlığa duçar olmaktan, senin o karanlıkları parıl parıl parlatan, dünya ve ahirete ait işlerin medarı salahı olan yüzünün nuruna sığınırım. İlahi, sen razı olasıya kadar işte affını diliyorum. Her kuvvet, her kudret seninle kaimdir. Rebiya oğulları ona dikkatle bakıyorlardı. İçlerinde bir merhamet duygusu kımıldandı. Gördüğü bu kötü muameleye üzüldüler. Hristiyan bir köleleri olan Addas ile ona bir salkım üzüm gönderdiler. Hazreti Muhammed üzümü eline alarak Bismillah, Allah'ın adıyla diyerek yemeye başladı. Addas hayret etti ve bu sözü bu diğer halkı söylemezler. Onlar Allah'ın adını bile bilip anmazlar dedi. Hazreti Peygamber onun nereli ve hangi dine mensup olduğunu sordu. Ninevalı bir Hristiyan olduğunu anlayınca ''Demek sen salih bir adam olan Mettaoğlu Yunus peygamberin diyarındansın.'' dedi. Addas, ''Sen Yunus'u nereden biliyorsun?'' dedi. Hazreti Muhammed de, ''O benim bir kardeşim demektir. O peygamberdi, ben de peygamberim.'' dedi. Bunun üzerine Addas hemen Hazreti Peygamber'in eline ayağına sarıldı ve öptü. Rebiaoğulları uzaktan bu hali seyrediyorlardı. Gördükleri manzaraya hayret etmişlerdi. İman erbabının birbirine kalpten bağlı olduklarını, ruhlarının ezelden bağdaştıklarını ne bileceklerdi. Attas yanlarına döndüğü zaman ona şöyle bir ihtarda bulunmayı ihmal etmediler. Bu adam seni dininden ayırmasın, çünkü senin dinin onun dininden hayırlıdır. Addas bu söze cevap vermedi, hiç ses çıkarmadı. Hazreti Peygamber Taif'ten dönüşünde birkaç gün Nahle'de kalmış, sonra Hira'ya gelmiş, oradan Mutim bin Adi'ye haber göndererek onun himayesini istemişti. Mutim, kendisi müşrik olduğu halde Hazreti Peygamber'i himayesine almıştı. Oğullarını silahlayarak Resul-i Ekrem'i alıp Mekke'ye getirdiler. Peygamberimiz Kabe'yi tavaf edip Harem-i Şerif'te namaz kılarken Ebu Cehil görünce Mutim'e sordu. Himayende mi yoksa arkandan mı geliyor? Mutim, himayesinde olduğunu söyleyince Ebu Cehil ses çıkarmadı. Mutim'in bu iyiliğini Müslümanlar hiçbir zaman unutmamışlardır. Mutim Bedir Harbi'nde müşrik olarak ölmüştür. O zaman peygamberin şairi Hasan bin Sabit onun hakkında güzel bir mersiye yazmış, onun bu iyiliklerini sayıp dökmüştür. Bu halde Müslümanların ahlakını göstermek bakımından mühimdir. Müslümanlar kimsenin yaptığı iyiliği unutmazlar. Kadir şinaslık gösterirler. Bizzat Hazreti Peygamber Mutim'in bu iyiliğini unutmadığını zafer günlerinde bile anmıştır. Bedir esirleri hakkında konuşmak için Mutim'in oğlu Cübeyr Medine'ye gelmişti. Hazreti Peygamber onu kabul etmiş, onun ricasını dinledikten sonra şöyle demişti. Eğer baban Mutim sağ olup da o gelseydi şu kokmuş herifleri ona bağışlardım. Hazreti Muhammed kabileler arasında. Taiflilerin Hazreti Peygamber'i hoş karşılamamaları üzerine Kureyş'in ona karşı muamelesi hepten kötüleşti. Fakat bu Hazreti Peygamber'i vahiy tebliğinden, hakka davetten asla alıkoyamazdı. O Allah'ın emri üzere tebliğ vazifesini ifaya memurdu. Mekke'ye gelen kabilelerle görüşür, muhtelif panayırlara gider, orada tesadüf ettiği zevatı İslamiyet'e davet ederdi. Buralarda Arapların birçok kabileleriyle görüşmek kabildi. Hazreti Peygamber bu panayırlarda rastladığı kimselere Kur'an okuyup onları dine davet ettikçe amcası Ebu Leheb ardı sıra gezer, Muhammed atalarının dininden döndü, yalanlar uyduruyor, ona kanmayın derdi. Hazreti Peygamber dini neşir için yalnız hac mevsiminde Mekke'ye gelenlerle görüşmekle, panayırlara gidip oradaki halkla temas etmekle iktifa etmedi. Bizzat kabilelerin yaşadıkları yerlere gidip onlarla kendi muhitlerinde de görüştü. Kinde ve Kelp kabileleri, Hanife oğulları, Amir oğulları kabilelerinin ayağına gitti. Bu kabilelerin içinde Hazreti Peygamber'i en kötü şekilde Yemame'de yaşayan Hanife oğulları karşılamıştır. Bu kabilenin reisi Sufyanül Kezzab'dır. Peygamberimiz Zühel kabilesini ziyaret ettiği zaman Hazreti Ebu Bekir de onunla beraberdi. Hazreti Ebu Bekir peygamberimizi bu kabilenin reislerinden olan Mefruka takdim ederken şöyle demişti. Siz peygamber hakkında elbette malumat sahibisiniz, öyle değil mi? Mefruk peygamberimize dönerek, ey Kureyşli hemşehri, risaletini anlat dedi. Peygamberimiz, Allah birdir, ben de onun peygamberiyim dedikten sonra En'am suresinden şu mealdeki ayetleri okudu. Onlara de ki, gelin Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri size haber vereyim. Ona hiçbir suretle şerik koşmayın. Anaya babaya iyilik edin. Fakr-ü zaruret korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Biz sizin de onların da rızkınızı veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Allah'ın katlini haram kıldığı nefsi öldürmeyin. Meğer ki hak ile ola. İşte size tavsiye olunanlar bunlardır. Ta ki anlayasınız. En'am suresi ayet 151. Zühel kabilesi reisleri bu ayetleri dikkatle dinlemişler. Fakat neticede şöyle demişlerdi. Atalarımızın dinini birdenbire terk etmek bizi onlara itikat etmiyormuşuz gibi gösterir. Bundan başka biz İran Şahı'nın himayesine girmiş olduğumuz için başka bir kimsenin himayesini kabul edemeyiz. Hazreti Peygamber böyle açık konuşan bu adamlara kızmazdı ve sadece Allah elbette dinine yardım eder mukabelesinde bulundu. Daha sonra Hazreti Peygamber Amir oğullarıyla görüşmüş, bu kabile onu dinledikten sonra İçlerinden biri şöyle demişti. Ben bu adamın muzaheretini temin edebilsem bütün Arabistan'ı fethedebilirim. Amiroğulları daha ziyade maddi bir menfaat sağlamak sevdasındaydı. Hazreti Peygamber'e, sana yardım eder ve düşmanlarını mağlup edersek bizi kendinden sonra yerine bırakır, mevkiine geçirir misin? Demişlerdi. Fakat Hazreti Peygamber, bu Allah'ın bileceği bir şeydir. Her iş onun elindedir. Kime dilerse ona verir deyince, o halde biz seninle nasıl birleşiriz? Biz sana nasıl yardım edip o sayede sen muvaffak olduktan sonra işler başkasına kalır cevabını vermişlerdi. Bu kabileler ne diye böyle inat ediyorlar, ayaklarına gelen nimeti tepiyorlardı. Acaba onları inada sürükleyen sebep, Kureyş'i inada sürükleyen sebeplerin aynı mıydı? Kabilelerin verdikleri cevaplardan bunları anlamak mümkündür. Amiroğulları saltanat peşindeydiler. Bunu açıkça söylemişlerdi. Taiflilere göre ise durum değişiyordu. Burası ikliminin güzelliği, havasının letafeti sebebiyle Mekkelilerin sayfiyesiydi. Bağları, bahçeleri boldu. Bundan başka Lat putu da burada bulunuyordu. Bu putun Taif'teki mabedi Araplarca ziyaret mahalliydi. Eğer Taifliler Hazreti Muhammed'e tabi olacak olurlarsa bu put ve mabet terk edilecek, onların temin ettiği menfaat elden çıkacaktı. Sonra Kureyş ile araları açılır, sayfiye olmak dolayısıyla sağladığı istifadelerden mahrum kalırdı. İşte bu gibi iktisadi sebeplerle Taifliler Hazreti Muhammed'in davetine icabet etmemişlerdir. Yoksa putlarına, atalarının batıl dinlerine candan bağlanıp da sırf onlara kıyamamaktan doğan bir sebep yüzünden İslamiyet'e aykırı geliyorlar değildi. Hazreti Peygamber, kabilelerin böyle ret cevaplarından müteessir olarak dini neşirden, hakka davetten vazgeçecek değildi. O, mukaddes vazifesini yapıyor, risaletini tebliğ ediyordu. Bu uğurda her şeye katlanıyordu. Vazife uğrunda çekilen meşakkatler insana zevk verir, şeref kazandırır. Kureyş, onun irşat vazifesini güçleştirmek için ne yaptıysa Hazreti Peygamber bunlara göğüs gerdi, sabretti. Ebu Leheb, Ebu Cehil, Esved İbni Yaguz, Velid bin Mughire, Ümeyye İbni Halef, Nad bin Haris, As bin Vail gibi müşriklerin elebaşıları ya kendileri eza yaparlar yahut da ayak takımını, serseri alayını onun üzerine kışkırtırlardı. Peygamberimizin yoluna diken atarlar, namaz kılarken istihza ederler, secdeye kapandığı zaman üstüne en mülevves şeyleri koyarlar, onu boğmak için boynuna bez sararlardı. Bir defa Resul-i Ekrem, Hakem-i Şerif'te namaz kılarken Ebu Cehil, biriniz develerin işkembe pisliğini getirse de şu adamın üzerine atsa demiş, Ukbe namındaki müşrik hemen koşmuş, getirdiği işkembe pisliğini onun üzerine atmıştı. Orada bulunan Kureyş reisleri bu manzara karşısında hayasızca gülüşmüşler, eğlenmişlerdi. İşte böyle kendilerini küçük düşüren hareketlerden bile çekinmiyorlardı. O zaman 5-6 yaşında bir çocuk olan Hazreti Fatma bunu duyunca koşmuş, Ukbe'ye beddua etmişti. Bir defa Hazreti Peygamber haremde Allah'ına ibadet ederken yine Ukbe abasını boynuna dolamış, onu boğmak istemişti. Orada bulunan Hazreti Ebu Bekir yetişerek, "Canım, Rabbim Allah'ımdır dediği için bir adamı öldürmek mi icap eder?" diye Ukbe'ye çıkışmış, sitem etmişti. Burada hatıra bir şey geliyor. Bunca eza ve cefalara niçin maruz kalıyordu? Bu işkenceler çok acı olmakla beraber yalnız Hazreti Muhammed'in başına gelmiş değildi. Tarihte bunun emsali çoktur. Yakın ve uzak tarih, inkılap yapmak isteyen, yeni şeyler getiren kimselerin nasıl karşılandığını gösterir misallerle doludur. Yeni fikirler pek kolay hazmedilmez. Bu, peygamberler tarihinde de böyledir, fikir ve felsefe tarihinde de böyledir. İlim ve felsefe vadisinde üstad sayılan Yunanlılar, büyük filozof Sokrat'a zehir içirmişlerdi. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim ve diğer peygamberler nelere maruz kalmadılar? Hazreti İsa çarmıha gerilmek tehlikesiyle karşılaştı. İşte Hazreti Peygamber de şimdi o büyük vazifeyi, irşat vazifesini yaparken aynı şeylere maruz kalıyordu. O bunlara sabr ile Allah'ın risaletini tebliğde devam ediyordu. "Ya Rabbi, kavmim cahildir, bilmezler, kusurlarına bakma, hidayet ver," demek büyüklüğünü gösteriyordu. Bir defa Habbab bin Eret, Kureyş'in zulümlerinden bezerek Resul-i Ekrem'e gelmiş, onun Kureyş'e lanet okumasını istemişti. Peygamberimiz bu sözleri işitince müteessir olmuş ve şöyle demişti: "Ben lanet okumak için değil, alemlere rahmet olarak gönderildim. Sizden önce bazı insanlar tepeden tırnağa kadar testerelerle kesilmişler fakat vazifelerinden dönmemişlerdi. Allah bizi de muvaffak edecektir. Bu memleketin her tarafında bir deveci istediği gibi emniyetle hareket edecek ve Allah korkusundan başka bir korku duymayacaktır." İşte Resul-i Ekrem insanlara bu emniyeti sağlamak, yeryüzünde bu asayişi kurmak için çalışıyordu. Bu dediklerinin hepsi gerçekleşmiştir. Allah dinini üstün kılmıştır. Bilsetin 10. yılı birçok hadiselerle yüklüdür. Ebu Talip ve Hatice'nin ölümleri, Taif yolculuğu, kabileler arasında dolaşarak İslamiyet'e arz etmek ve bunlardan bir netice elde edememek. Bu üzücü hadiseler zaten hüzün yılı adını taşıyan bu seneyi doldurmaktaydı. Diğer taraftan bu yılda Hazreti Peygamber, Hatice'nin ölümüyle açılan aile hayatındaki boşluğu doldurmak için Habeş'e hicret edenlerden birinin ölümü üzerine dul kalmış olan Sevde ile evlenmiştir. İslamiyet'in iptidasından beri en samimi arkadaşı ve dayanağı olan Hazreti Ebu Bekir'in kızı Ayşe ile de nişan ve nikahı yapılmıştır. Ancak düğün hicretten sonraya bırakılmıştır. Yine bu esnada Miraç vuku bulmuş, 5 vakit namaz farz kılınmıştır. 8. Bölüm Miraç. Asr-ı Saadet, Süleyman Nedvi, Hayat-ı Muhammed, M. Hüseyin Heykel, Şifa, Kadı, İyad el-Kamil, İbni Esir. Miraç, lügaten yükseğe çıkmak, yükselmek manasındadır. Bu hadiseye İsra da denir. İsra, geceleyin yürümeye ıtlak olunur. Bu muazzam hadise, geceleyin vuku bulduğundan ona İsra denilmiş, Kur'an-ı Kerim'de bu isimle yad olunmuştur. İsra Suresi Ayet 1. Kulunu geceleyin Mescid-i Haram'dan alarak, ayetlerimizi göstermek için civarını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı münezzehtir. İşiten ve gören O'dur. Miraç bu manada peygamberimize mahsus ise de diğer büyük peygamberlerin de hususi bir devirde dünya alayıkı kaydından sıyrılarak yüksek makamlara erdikleri, melekut alemine seyrettikleri vakidir. Böyle muayyen bir saatte kalbin gözü önünde maddi bir takım perdelerden ibaret olan görme şartları silinir, samiyanın telleri değişir, zaman ve mekan kayıtları, mesafe mefhumu ortadan kalkar. Peygamber, nurdan mahluk meleklerden ibaret bir mevkip ile huzuru ilahiye çıkar. Orada ilahi nur ve Rabbani feyz deryasına dalar. Harim-i Akdes'e, Hazira-i Kudse ayak basar. Enbiyanın makamı böyledir. Bu makam derece derece değişir. peygamberler içinde en yüksek makam olan Makam-ı Mahmud, Hazreti Muhammed'e nasip olmuştur. Nasıl ki semavi kitaplar içinde en mükemmel ve mukaddes olan Kur'an-ı Kerim kendisine nazil olmuştur. Hazreti İbrahim, Hazreti Yakup, Hazreti Musa ve Hazreti İsa da böyle lahuti seyranlara mazhar olmuş büyük peygamberlerdendir. Fakat Hazreti Muhammed'in miracı her bakımdan bir başkalık arz eder. Ulviyet ve kutsiyet dolu bir hadisedir. 14. ayrımın sonu sayfa 150.